Ayrım 15, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 136. Billy el sallayarak kürsüye çıktı. Ceket cebinden uzay aracını çıkarttı. Tam o sırada yağmur hızlanmaya başladı. Billy istifini hiç bozmadı. Elindeki gemi oradaki öğrencilerin gelecekteki heyecanlı yaşamlarını yaklaşmakta olan uzay çağında geçireceklerine dair yapacağı konuşmayı destekleyecek bir araçtı. Mumlar titredi, insanlar stadyumu terk etmeye başladı. Florida'da genelde olduğu gibi gök birdenbire boşanıverdi. Francesca yağmurluğunun düğmelerini kapattı. Bando toparlanmaya başladı. Birkaç dakika içerisinde stadyumun etrafını çevreleyen patika sular altında kalmıştı. Billy uzay aracını tekrar cebine tıkıştırdı ve elindeki kağıtları rüzgardan korumaya çalıştı. Aldığımız eğitimle de daha önceden öğrendiğimiz diğer önemli şeylerle dengeli olmalı. Sevgi, aile, anlayış. Haydi millet, yağmurdan korunmak için ne gerekiyorsa yapalım. Billy bunu söyler söylemez herkes ona uydu. Orada olduğu yerde oturmaya devam eden Francesca dışında. Francesca kendi kendisiyle dalga geçiyordu. Bu çok komikti. Artık Billy'nin yemekhanede iki seçenekten birisine başvurduğundan emindi. Ya iki tuhaf görünümlü etnik kıza gerçekten yardımcı olmak istemişti ya da onu kafaya almıştı. Francesca aynı golf şemsiyesini paylaşan dekanın ve cübbeli rektörün yanından geçişini izledi. Tabii ki bu adam büyük bir şemsiyenin altında oturabilecek kadar önemliydi. Orada oturup kalan son kişi olan Francesca elindeki ıslak mumu fırlatıp attı ve kafasını ellerinin arasına yerleştirdi. Eve gitmeliydi. Öğrenci yurduna değil, eve, eve. En karamsar anlarında yaptığı gibi babasının yüzünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Bunu başarmak her seferinde daha da güçleşiyordu. Onun fotoğraflardaki pozlarını ve gülümseyişini anımsadı. Şu anda gözünün önünde oluşan hayal gerçekten de babası mıydı? Yoksa onun sadece Connie halanın evlilik merasiminde ailedeki tüm yetişkinleri kucaklamayı başarmış gibi görünecek derecede uzattığı kollarıyla herkesi koruma altına almış bir ifade takındığı ve eşine karşı duyduğu sevecenliği gözler önüne serdiği fotoğrafı mı? Francesca ve Cathy bir kenarda artık ona Mickey Mouse kadar gerçek dışı görünen bir karakter halini alan Johnny Fontaine ile dans ediyorlardı. Gerçek hangisi olursa olsun o an için işe yaramıştı. Öne doğru eğilip yağmurun sırtını dövmesine göz yumdu. Francesca içten içe artık babasının sesini gerçek anlamda hatırlayamadığını biliyordu. Ve gerçekten de o an kendi kendisiyle dalga geçiyordu. Eski moda saç kesimleri, smokinler, elbiseler, Mike amcanın mükemmel denizci üniforması ve onu tamamlayan şapkası, ölü insanların yüzlerinde gözlemlenen doğal görünümlü gülümsemelerden takınmış aptal kızlar. Büyük bir beceriyle çekilmiş bir fotoğraf, yanlış yönlendiren bir ışık yüzünden yapılan esrarengiz bir kazadan çok fazla şey okuyup çıkartabiliyordu. İşler hiçbir zaman yolunda gitmemişti. Bunun farkında olmayan kimse var mıydı acaba? Aileye ait başka fotoğraflar da vardı. Francesca'nın genelde üzerinde düşünüp aklına getirmeyi tercih etmediği fotoğraflar. Kaldırım kenarına oturmuş hıçkıran Fredo amca. Büyük baba Vito'nun The New York Times'ın onun ölüm ilanında kullandığı fotoğrafçılardan yüzünü saklamaya çalışırken çekilen fotoğrafı. Annesinin, Cathy'nin bir kutunun en ücra köşesine saklanmış, büyük plastik bir penis bulduğu odanın hemen yanındaki likör adam Stan'in ofis sandalyesinde gömleksiz oturduğu Polaroid. Babasının Sicilya açıklarında bir yerlerde Noel sabahındaki bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye benzer bir ifadeyle bir ton balığını öldürmeye çabalarken çekilmiş kenarları tırtıklı resmi. Onlarla alakan var mı? Eğer Billy arkadaşlarını komik olmamaları konusunda uyarmasaydı, Francesca ne yapacaktı? Hiçbir fikri yoktu. Fırtınaları sevmek için birçok sebebi vardı. Francesca Corleone ister ağlar ister ağlamazdı. Son yağmur damlası düşene kadar stadyumu terk etmek gibi bir düşüncesi ise kesinlikle yoktu. Bölüm 9. Michael Corleone'yi uçağa Meade Gölü'ne indirirken seyreden herkes, örneğin iskelenin ucunda dikilerek sicimleri tutan Cadillac şoförleri, onun bunu belki de toplamda sadece 20 kez değil de yüzlerce kere yaptığını düşünebilirdi. Hemen yan koltukta uyumakta olan Kay hiçbir şey hissetmemişti bile. Ta ki arka tarafa sıkışmış olan Tommy Neri ve iki genç adam alkışlamaya başlayana kadar. Kay olduğu yerde sıçrayıp gözlerini fal taşı gibi açtı. "Bebeklerim." Michael güldü. Bir süre sonra da bunu yaptığını inkar etti. Kay'in yersiz paniği birdenbire ona komik gelmişti. Diğer yandan da bir o kadar dokunaklı. Başka birisi olsa düşünmeden tepki vermezdi. Kay onun yanında içinden geldiği gibi davranabildiği tek insandı. "Tommy, affedersiniz Bayan C," dedi, "ama bunu görmeliydiniz. Kocanız harikaydı. Şimdi artık itiraf edebilirim. İniş konusunda birazcık tedirgindim. Geçen yıla kadar uçağa hiç binmemiştim." Kay gözlerini ovuşturdu. "Michael, sana gülmüyordum," dedi. "İyi misin?" Kay Tommy'ye, "Bunlar su üzerinde duruyor," dedi. "Yüzen uçaklar. Her ne kadar bazen kırılabilirlerse de."
"Evet bayan."
Michael, "Rüyanda ne görüyordun?" diye sordu. Sanki kalbi hala deli gibi atıyormuş gibi elini göğsüne koydu. "Ben iyiyim. Eve geldik mi?"
"Meade Gölü'ne döndük."
"Benim sormaya çalıştığım da buydu. Sen ne zannettin ki? Long Beach'e geldiğimizi düşündüğümü mü sandın?" Michael, ev nosyonunun ufak dahi olsa bir belirsizlik taşımasından nefret ediyordu. Ayrıca kendisine çok yakın olmayan insanların önünde tartışmaktan da hoşlanmıyordu. İskeleye yaklaşana kadar Kay'e karşılık vermedi. "Hayır," dedi. "Söylemek istediğinin bu olduğunu düşünmemiştim." Kay emniyet kemerini çözdü. Michael adamları geri götürmek için arsanın arkasına doğru dolandığından beri Kay oldukça sinirliydi. Siyah tavanı olan sarı arabaların arka koltuğuna yerleşti. Michael adamlara Fredo ve Pete Clemenza'ya selamlarını iletmelerini, kırmızı Cadillac Fredo'nun da şimdi onun uçağını karşılamaya gitmesi gerekiyordu. Ve onlara saat 6:30'dan önce kumdaki kalede olacağını belirtmelerini söyledi. Arkaya Kay'in yanına oturdu. "Kay, bir randevu ve iş," dedi. "Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Bu gece geç saatlere kadar tüm gün demiştin. Bana söylediğin buydu." "Onları bir şekilde buraya kadar getirmek zorundaydım. Nasılsa sen yol boyunca uyudun." Kadın omzunu silkti. Bu hiç de sakin ve yatıştırıcı bir hareket tarzı değildi. Hayatta iki tür eş vardır. Eskiden öbür türden olanıyla evlenmişti. Sonunda Apollonia halini almış, tıpkı annesine benzeyen bir kadına dönüşmüştü. Kocasının söylediği her sözü dinleyen bir Sicilyalı kız ona ve tabii ki çocuklarına uymazdı. Amerika'da olmazdı. Yine de başkalarının yanında takındı, bu hareket tarzını hazmedemiyordu. En sadık adamı dahi ufacık bile olsa aile reisinin en ufak bir zayıflığını dahi görmemeliydi. "Michael, iş," dedi. Evliliklerinde bu kelime bu konuyu tartışma kaldırmaz anlamına geliyordu. Kay, "Haklısın," dedi. "Tabii ki." Eve radyoda çalan kovboy şarkıları eşliğinde ilerlediler. Kay'in annesiyle babası yola park etmişlerdi. Sokağın karşısında Michael'ın kız kardeşi Connie'nin evinin durması gereken inşaat alanının önünde gri bir Plymouth duruyordu. Bir tür polis arabası, hem arabanın tipinden hem de bir polisten başka kimseye ait olamayacağından dolayı Al Neri'nin adamları çoktan onu koruma altına almışlardı bile. Evden Michael'ın hangisi olduğunu ayırt edemediği yüksek sesli bir opera işitiliyordu. Eski mustaş Pete'sin tam aksine Michael hiçbir zaman operayla ilgilenme ihtiyacı duymamıştı. Evde çalan müziklerin tümü Kay'in seçimiydi. Kay hafifçe irkildi ve gözlerini çevirdi. "Bu babam," dedi. Kay'in annesi ve babasıyla arasındaki soğuk ilişki Michael'ı çoğu zaman aciz bırakıyordu. Kay'in yapmak istediği her şeyde onun tarafını tutuyorlardı. Federal ajanlar da bir keresinde Kay'in babasının Michael'ı bir gangster ve katil olarak tanımladığı, ki Kay henüz onunla evlenmeye karar vermemişti, hutbesini dinlemek için söyleşiye katılmışlar, ona şükranlarını sunmakta tek bir an bile tereddüt etmemişlerdi. Bunları hatırlayarak tıpkı evli insanların yaptıkları gibi değişmezliğin yel değirmenlerine kafa tutarak bir şey söylemeye hazırlandı. New York'tan satın alıp yanlarında getirdikleri pick-up büyük olasılıkla bu kadar yüksek ses çıkartamazdı. Ses Michael'ın yüksek teknolojiyle donatılmış çalışma odasından geliyordu. Michael şu anda çalışma odamda dedi. Kay başka şeylerin yanı sıra işitme yetisini de kaybediyor dedi. Nazik ol. Michael şu anda çalışma odamda diye tekrarladı. Kay gömleğini düzeltti ve annesinin Mary'yi salıncakta salladığı arka avluyu işaret etti. Michael kafasını sallayarak onayladı ve içeri girdi. Merdivenleri tırmandı ve yatak odasını boydan boya geçti. Çalışma odası turuncu ve kahverengi renklerle dekore edilmiş, plastik sandalyeler ve kuvvetsiz ışıklar saçan yetersiz sayıda lambalarla dolu korkunç bir yerdi. Daha önce hiç görmediği iki kızıl saçlı çocuk halının üzerinde tonka damperli kamyonlarla oynuyorlardı. Thornton Adams, Michael'ın açık renk Danimarka tarzı masasının arkasında oturuyordu. Anthony de adamın dizindeydi. Her ikisinin de gözleri kapalıydı. Adamın kafası tıpkı takdis edilen İsa gibi arkaya doğru yatmıştı. Michael odada ilerledi ve duvara monte edilmiş teybin düğmesine bastı. Anthony'nin şaşkın bakışları Michael'ın kalbi burkulmadan birkaç dakika önce Kay'in takındığı ifadeye çok benziyordu. Halının üzerindeki çocuklar ayağa kalktı ve kaçtılar. Michael Thornton dedi. ''Ben biraz fazla cüretli...'' ''Boş ver'' dedi, ''sorun değil.'' ''Anthony, başımız çok ama çok büyük bir dertte mi?'' dedi. Çocuğun üst dudağı titredi ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Michael bu çocuğun poposuna o güne kadar belki de sadece 3 kez vurmuştu. İnsanoğlunun yaptığı her şeyi açıklayabileceğini düşünen birisinin aklı başına bir ya da iki çocuk sahibi olduğunda rahatça gelebilirdi. ''Hayır'' dedi, ''başınız dertte değil.'' Anthony'yi kaldırıp kucakladı. Bundan hoşlandın mı müzikten? Büyük babama buraya girmememiz gerektiğini... Michael sorun değil dedi. Ne dinliyordunuz? Thornton kalın siyah çerçeveli gözlüklerini gözüne takarak söyle ona Tony dedi. Puccini. Thornton bir İtalyan diye devam etti ya da en azından öyleydi. Kıkırdadı. Öldü de. Michael bunu biliyorum dedi. Ne dedin? Michael sesini yükseltti. Puccini öldü. ''Yemek yediniz mi? Size bir şeyler hazırlamamı ister misiniz?'' ''Thornton, Agnes güveçte bir şeyler yapıyor.'' dedi. ''İçinde fasulye var.'' Michael'ın burnuna hiç koku gelmiyordu. Pişirilen şeyin kokusu yok muydu? Anthony soluk bir yüzle ''Puccini öldü mü?'' dedi. Michael oğlunun saçlarını karıştırdı. Her ne kadar Puccini'nin hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyor olsa da iyi bir hayatı oldu dedi. Oğlunun gevşediğini hissedebiliyordu. ''Diğer çocuklar da kim?'' Thornton komşularınız dedi. Onların arka avlularıyla sizinki yan yana. Onlar çoktan Tony ve Mary ile arkadaş olmuş gibi görünüyor. Haydi gel Tony gitmeliyiz. Eğer rahatsızlık verdiysem. Michael kayınpederine bu kadarı yeter dercesine şöyle bir bakış attı. Oğlunu yere indirdi, kapıyı kapattı ve işte yalnızdı. Yan odadaki banyodan duş sesi geldi. Kay, Michael smokinini çıkarttı. Her ne kadar pantolonu artık eskimiş olsa da bu evlenirken giydiği smokindi. Diğerini geçen gece giyinmişti. Cam duş kabininden çaktırmadan Kay'i izledi ve üzerini değiştirmek için çalışma odasına geri döndü. Fredo doğruyu söylemişti. Büyük olasılıkla bu sözler bir gün erkek kardeşinin mezar taşına yazılacak kelimelerdi. Örneğin şu araba. Önünde altın parmaklıkları olan geniş lastikli gerçekten büyük bir araçtı. Michael hala Fredo'nun bu kadar gösterişli araçlar alacak kadar acemi ve işini bilmez birisi olduğunu düşünüyordu. Ama şu etrafa bir bakın. Michael'ın park sahasında o sevimli yüzgece benzer şey yerine sade siyah bir sedan dursa daha mı iyi olurdu? Ya da şu yüksek teknoloji şey. Fredo bunun kayıt stüdyolarında kullanılanlarla aynı sistem olduğunu iddia etmişti. Tüm duvarı kaplıyordu. Kim evinde böyle bir şeye ihtiyaç duyardı ki? Michael'ın olanlara ilişkin en ufak bir fikri dahi yoktu. Hiçbir zaman daha önceden kaydedilmiş herhangi bir müziği dinleyerek zamanını harcamamıştı. Ne kadar bitkin olduğunu düşünerek masasına oturdu. New York'ta 2 gün, Detroit'te 1 gün, aradaki saat farkı, sonra Mead Gölü'ne gitmek için toparlanmak ve geri dönüş. Ve ayrıca önünde randevularla dolu upuzun bir gece uzanıyordu. Kumdaki kaledeki toplantılar, Rattlesnake adasından gelmesi beklenen haberler, Fontaine programında bir boy gösteriş ve ardından gelecek şeyler, merasim. Michael farkında olmaksızın parmağını ortasında kabartma bir adadaki deniz kızının resmi bulunan seramik kül tablosunun etrafında dolandırıyordu. Bu Pop'a aitti. Kül tablosunun çatlağı hala belirgindi. Michael büyük masa çakmağıyla 18 santim uzunluğunda ve aslan şeklindeydi. Sigara yaktı. Parmaklarını açık renk şekilsiz masaya vurarak golfü düşünmeye başladı. Golf harika bir fikirdi. Hem bir spor hem de güzel bir uğraş olarak algılanabilirdi. Hem dinlenmek hem de iş yapmak için idealdi. Kulüpler mükemmel. Kamburu çıkmış bir şekilde ölü gibi uykuya dalmıştı. O kadar derin uyuyordu ki gecenin geriye kalanını da böyle geçirebilirdi. Bir parmak şaklatmasıyla uyandı. "Uyumuyorum," dedi. Omzunda duran Kay'in eliydi. "Senin beni röntgenlediğini gördüm," dedi. "Affedersin." "Özür dileme. Asıl dikizlemeseydin senin için endişelenirdim." "Peki sen niye böyle giyindin? Nereye gidiyorsun?" Kay kaşlarını çattı. "Tabii ki Fontaine'i görmeye. Hadi kalk gidelim."
"Fontaine'i izlemeye mi?"
"Bu tıpkı New York'ta yaşayıp özgürlük anıtına çıkabilecek durumda olmak ama bunu yapmamak gibi bir şey. Johnny Fontaine senin kumarhanende şarkı söylüyor."
"Biz sadece oranın ortaklarındanız."
"Hem de haftalardır. İstediğimiz her an gidebilirdik ama yapmadık. Onu kız kardeşinin düğününde şarkı söylerken dinlediğim günden bu yana tam 10 yıl geçtiğinin farkında mısın? Bu bir ilkti, aynı zamanda sondu ve de tek oldu."
Sonra gülmeye başladı.
"Yüzünü bir görmelisin," dedi. "Tamam tamam, iş senin işin var. Hadi git git git. Annemi, babamı ve çocukları yeni açılan et lokantasına akşam yemeğine götürüyorum."
"Annenin güveçle bir şeyler pişirdiğini zannediyordum."
"Daha önce annemin güvecini tattın mı?" Michael onu öptü. O mükemmel gün ve bahşettiği mükemmel hayat için Kay'e teşekkür etti.
"Beni bekleme," dedi. "Geç kalacağım."
"Hep öyle yapıyorsun zaten." Kay bunları söylerken gülümsedi. Her ikisi de bunun bir şaka olduğunu biliyordu.
Golf kıyafeti içerisindeki Hal Mitchell uçuş iyi miydi diye sordu.
Uçuş, adamın çeyelerle sorunu vardı. Savaş sırasında bu durum çok sıkıntı yaratmıştı. Çünkü Japonları diğerlerinden ayırabilmek için kullanılan şifrelerin hemen hepsinde Ç harfi bulunurdu. Yine de herkes onu çok severdi. O güne kadar hiç kimse ona bir kez olsun çavuş Fad diye seslenmemişti. Michael eski kardeşini kollarının arasına alıp kucaklarken "Olaysızdı," dedi. Mitchell'ın arkasında her zaman olduğu gibi Tom Hagen vardı elbette. Hagen ve beyaz saçlı kovboy birlikte ayağa kalktılar. Tekerlekli sandalyedeki kel adam tokalaşmak amacıyla elini uzattı. Aralarında smoking giyen tek kişi Michael'dı. Henüz güneş batmamıştı ama üzerini değiştirme fırsatını gerçekten de bulamamıştı. Mitchell'ın ofisinin duvarları kutlama fotoğraflarıyla doluydu. Çavuş Mitchell'ın 12 yaşındaki hali, özel birinci sınıf Corleone ve evlerine hiçbir zaman dönememiş olan birkaç Bahriyeli, Guadalcanal'daki kumsalda yanıp kül olmuş bir Japon tankının önünde poz vermişlerdi. Ofis kumdaki kalenin ana girişine tepeden bakıyordu. Büyük çadırın üzerinde Amerikan emeğine merhaba deyin yazıyordu. Ertesi gün Fontaine'in adı tekrar zirveye yükselecekti. Aşağıdaki taş meydana Corleone ailesinin arkadaşları da dahil olmak üzere ertesi gün başlayacak olan kongre için gelen sendika görevlileri akın ediyordu. Her ne kadar onun kabul etmeyeceğini biliyor olsa da Michelle oturması için Michael'a masasının arkasındaki yeri gösterdi. Tekerlekli sandalyedeki adam Las Vegas Bankası'nın başkanıydı. Kovboy şapkası takmış beyaz saçlı adam bir avukattı. Bir süre eyalet başsavcılığı yapmış, ardından da yıllarca Nevada Cumhuriyet Partisi'nin genel başkanlığını yürütmüştü. Kağıt üzerinde bu iki adam Mitchell ve Tom Hagen tarafından işletilen emlak şirketi ve kumarhanenin en önde gelen 4 büyük ortağıydı. Michael'ın inşaat şirketi kendi ismini kullanan kardeşi Fredo'nun, Corleone ailesinde ve Nevada Kumarbazlık Komisyonu'nda tartışmaya sebep olma riski vardı. Ardından kağıt üzerindeki ortaklar listesinde 6. sırada yer alıyordu. Fredo'nun da aslında orada olması gerekirdi. "Hagen, Fredo Corleone saygılarını yolladı," dedi. "Uçuşu elde olmayan sebeplerle gecikmiş."
Michael sadece kafasını sallayarak onayladı. Söylenecek pek fazla bir şey yoktu. Özellikle de aile dışından birilerinin bulunduğu bir ortamda ve tabii ki dinleme cihazlarıyla donatılmış o odada. Toplantı bir saat kadar sürdü. İçeride tam olarak bir tiyatro ortamı yaratılmamıştı. Ne banka başkanı ne de kovboy avukat hukuk uygulama görevlilerinin onları dinlediklerinden haberdar değildi. Ve herhangi bir özel şirketin üst düzey ortaklarının yapacağı türden bir toplantıdan pek farklı geçmemişti. Satın alma işleri, kişisel olaylar, güncel piyasaların ve reklam çalışmalarının değerlendirilmesi. Mitchell'ın çatıdaki terasta bir piknik düzenleme fikri tartışıldı. Michael içten içe ne tür bir gerizekalının o kadar uygunsuz bir saatte terasa çıkacağını ve aşağıda ücretsiz olan şezlonglara uzanıp aylak aylak vakit geçirmek, odalarından dahi rahatça seyredebilecekleri bir mesafede olan bu ortama girebilmek için 10 papel vereceğini merak etti. Fakat hiçbir şey söylemedi. Onun aklı bunun ardından yapılacak olan diğer iki toplantıdaydı. En hararetli tartışma Tahoe Gölü'ndeki yeni kumarhaneye hangi ismin verileceğine ilişkindi. Hal'in fikri, Hal Mitchell bulutlardaki kaleyi önermişti, oy çokluğuyla kabul edildi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 144.